Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevincinde daha sizlerle sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her sevincimizde olduğu gibi bugün de sevincimize ortak olmak üzere gelen bir misafirimiz var. Profesör Doktor Kemal Sayar, hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk muhterem
hocam. Dolayısıyla Kemal Sayar Bey'le esas orucun arka planı ya da orucun psikolojisi, Ramazan'ın psikolojisi genelinde bir sohbet yapmak istiyoruz ama burada bu Kemal abinin benim çok sevdiğim mesela bir gönül yorgunluğu var. Tabir, çok güzel bir tabir. Yani bugünün insanını anlatan en güzel ifade. Çünkü o kadar lüzumsuz meşgaleler var ki hayatımızda. Gereksiz olan şeylere o kadar çok kafa takıyoruz ki o da bizi perişan ediyor esasında. Dolayısıyla bu orucun psikolojisi derken insanın gönüllerini diriltme ve diri tutmada Ramazan ve orucun esas psikolojik yönden önemi nedir diye bir soru sormak. Bir de yine sizin, o da benim çok hoşuma giden bir şey, hayatı yavaşlatmak diye. Yani insan o kadar maddi hazlarının peşinde koşuyor ki, mesela manevi taraf hiç aklına bile gelmiyor. Yani dolayısıyla bunu, sizin meşhur bir Kızılderili hikayesi var ya, Kızılderili beyaz adama rehberlik yapıyormuş. Sonra bir ara bakmış adam pat diye durmuş. Beyaz adam sormuş, niye sen durdun? Ya o kadar hızlı gittik ki demiş, ruhum geride kaldı. O gelsin de buluşalım onunla. Bu anlamda esas Ramazan'ı ve orucu nasıl değerlendirir Sayın Hocam?
Değerli hocam, Ramazan ayı aslında bir yavaşlama ayı. Yani durup kendi içimize bakma, muhasebemizi yapma, kendimizi tartma ayıdır. Günlük hayatın içinde hakikaten bir hız kültürünün içinde yaşıyoruz. Sürekli sürükleniyoruz. Zaman tarafından sürükleniyoruz. Zamana biz hükmetmiyoruz, zaman bize hükmediyor adeta. Ve bu hız kültürünün içinde insan durup muhasebe etmeye, tefekkür etmeye vakit bulamıyor. İşte Ramazan bedeni yavaşlatıyor. Bedeni yavaşlatırken ruhu da yavaşlatıyor. Ve bizi gündelik dağdağının, gailenin içinden çekip çıkarıyor. Diyor ki, dur bak diyor kendine, yani ne oluyor? Hayatında ne olup bitiyor? Bir seyret diyor kendini diyor. Ve bizim bir nefis muhasebesi yapmamıza vesile oluyor. Hayatımızda öncelikli olarak yapmamız gereken şeyleri gerçekten yapıyor muyuz? Gerçekten bizim için değerli olan şeyleri ön sıralara koymuş muyuz? Yoksa maişet telaşıyla, dünya telaşıyla aslında üçüncü, beşinci sırada olması gereken şeyleri kendimize öncelikli mi kılmışız? Bütün bunları değerlendirmemiz için bir fırsat sunuyor. Ayrıca benim kanaatime göre bedenin yiyecekten uzak kalması insanı bir manada fakir haliyle, kusurluk haliyle, yoksunluk haliyle karşılaştırdığı için Allah'a daha fazla yaklaştırıyor. Yani varken yok. Varken yok. Yani yokken yoku herkes anlayabilir de varken yok. Bu bize şunu gösteriyor. Yarın bir gün önünde bu olmayabilir. Bu lokmaya sahip olmayanlar var. Dolayısıyla hem Allah'a yaklaşıyoruz, hem başka insanlarla hemhal olabilme kabiliyetini geliştiriyoruz. Başka insanları anlayabilme kabiliyetini geliştiriyoruz. Bir de nimetin ne kadar büyük bir değer olduğunu fark ediyoruz. İmam-ı Şibli'ye atfedilen bir söz vardır. Der ki, şükür nimeti vereni görmektir. Yani Ramazan'da nimeti vereni görüyoruz. Yani o iftar anında o soframızdaki taamı bize kimin ihsan ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın büyük bağışlarını fark edebiliyoruz. Günlük hayatın içinde her şey o kadar bize kolay ve çantada keklik geliyor ki, o kadar kolay ulaşılabilir geliyor ki, fark etmiyoruz bu inceliği.
Emeksiz olduğu için de ucuz gibi geliyor.
Evet. Şimdi bakın, yıllar evvel Kanada'da bir psikiyatri kongresinde benim Kanadalı çok sevdiğim bir ablam var diyelim. Kanada vatandaşı. Önemli bir çocuk psikiyatrisi uzmanı. Sanatçı. Aynı zamanda bir ressam. Çok bilinen bir kişi orada. Dedi ki, Kemal hiç kimseye söz verme. Bu akşam seni bir yere götüreceğim. Tamam, hay hay dedim. Beni 20 kişinin katıldığı bir yavaş yemek yeme seansına götürdü. Bir İtalyan lokantasının en alt katında buluştuk. Birbirini tanımıyoruz, diğer insanları, diğer fertleri. Orada tanışıyoruz. Aşçı da başımızda duruyor. Ufak ufak lokmalar koyuyorlar önümüze. Ve o lokmaların hikayesini anlatıyor aşçı. Diyor ki bakın diyor, bu diyor şuranın buğdayından yapıldı. Şu insanlar bunu getirdi. Şuranın suyundan ekledik buna. Şimdi o seans 2-3 saat ve duygularımızı soruyor. O tağımı yedikten sonra, o ufacık lokmayı yedikten sonra. Sonra başka bir tane daha koyuyor filan. O 3 saatin sonunda o grup birbiriyle dost olarak çıktı orada. Nasıl oldu biliyor musunuz? Herkes duygularını anlatıyor. Duygularını anlatırken çocukluğuna gidiyor. Bu diyor benim annemin yaptığı şeye benziyor işte. Açtığı yufkanın tadına benziyor. Efendim yaptığı çorbanın tadına benziyor. Bana şunu hatırlatıyor filan. Herkes o kadar rahat bir şekilde kendini ifade etti ki o 3 saatin sonunda herkes oradan dost olarak ayrıldı. Ve tabii aşçının da bizim dikkatimizi çekmek istediği şey şuydu. Öyle yok yere önünüzde değil.
Tabii.
Yani bakın bu buğdayı birisi yetiştiriyor. Bu buğdayı bir değirmenci işliyor. Efendim birisi bunu makarna yapıyor. Birisi bunu oradan oraya taşıyor. Bütün bu safhaları hatırlatarak bize aslında önümüzdeki nimetin ne kadar büyük bir zahmetle önümüze geldiğini hatırlattı.
Şimdi Sayın Hocam bir şey arz edebilir miyim?
Estağfurullah.
O da şu. Şimdi tarikatlarda bir rabıta var. Rabıta özellikle yetişme çağındaki çocuklara kamil ve olgun insanları örnek göstererek onlar gibi olmasını sağlamak, ama bir de diyorlar ki bir de Yemen'de bir rabıtası var. Yemen rabıtası bir. Yani tabii şimdi elimizi yıkadık, besmeleyle başladık. Sonra yarı aç yarı tok kalktık. Duamız yaptık. Elimizi ağzımızı yıkadık. Bu sünneti zaten. Ama rabıtası iki şartı var diyor. Bir, sofraya konulan her nimet size onu yaratan Cenab-ı Hakk'ı hatırlatacak. Allah'ı hatırlatacak. Nimette münimi göreceksiniz. Sizin İmam Şibli'den naklettiğiniz. Ama ikinci bir şey var. O da çok hoş bir şey. O da size ikram edilen nimetlere layık olmadığınızın aczini duyarak yiyeceksiniz. Şimdi bu yavaş yeme seansında sanki bu verilmeye çalışıyor.
Evet, evet.
Dolayısıyla öyle bu iş öyle basit bir şey değil. Yani arka planına baktığınız zaman nasıl bir gelişme var? Tabii. O zaman onu görüyorsunuz.
Tabii.
Dolayısıyla yani bu aklıma o geldi siz bunu söyleyince.
Tabii. Yani her lokmayı şükrünü eda ederek yemek, yani o lokmanın aslında bir gök bağışı olduğunu, ya. Sezai Karakoç'un çok güzel bir sözü vardır, gök bağışı diye, gök bağışı olduğunu hatırlamak lazım. Ramazan bize bunu hatırlatıyor. Şimdi sağlık dediğimiz şey organlarımızı hissetmeme üzerine kuruludur. Şimdi siz eğer akciğerinizi hissetmeye başladıysanız akciğerde bir problem vardır. Normal hayatın içinde akciğeri hissetmezsiniz. Mideyi de hissetmezsiniz kolay kolay.
Demek ki var olan nimetin kıymeti bilinmiyor.
Evet. Ya. Evet, hastalık arızayla ortaya çıkıyor.
Evet,
bir arıza veriyor. Ben buradayım diyor. Nefes almakta bir sıkıntı oluyor. Değil mi? Yani işte vücudu mahrum bırakmak aslında hayatın o olağan akışı içinde aslında sayısız mucizeyle, sayısız şükür vesilesiyle zaten bir arada olduğumuz ama onu fark edemediğimizi fark ettiriyor bize.
Evet, çok güzel bir şey. Bu da çok güzel. Yine demin bir şey söylediniz. Esas onu biraz genişletsek çok iyi olur. Hı-hı. Tasavvufta bu böyle. Yokluğa sabır gayet kolay.
Evet.
Asıl olan sabır varlığa sabırdır. Varlığa sabır daha zor. Şimdi siz varken yokluk dediniz ya, bana göre o çok önemli bir iş.
Hı-hı.
Adamın tüketim arzularını frenlemesi ve sınırlaması, evet, önemli bir, evet, iş. Yani dolayısıyla esas bu manada da sabrımızın sınandığı bir şeyde, mevsimde yaşıyoruz Ramazan'da.
Tabii. Tüketimcilik modern zamanların en yaygın ideolojisi. İnsanlar tüketerek var olduğunu düşünüyorlar. Tükettiği kadar var olan insanlar da daha derin şeylere yönelmiyor. Süfli şeylerle yetiniyor. İşte marka kıyafetler giymek, efendim lüks restoranlarda kifafı nefsetmek.
Kifafı nefsetmiyor canım.
Evet. Yani. Kifafı biraz telmihle söyledim.
Evet.
İroniyle söyledim.
Ben de onun için dedim.
Evet,
kifafı,
evet,
nefsetmiyor. Çatlayıncaya, evet, kadar, doyuncaya kadar yemeye çalışıyor.
Evet. Bütün bunlar aslında insanın daha derin ruhsal arayışlarına sırtını dönmesi ve maddi olanla, hazla yetinmesi, maddi hazla yetinmesi. Halbuki manevi haz çok daha derin bir şey. İnsan manevi hazların peşinde koştuğu zaman maddi hazlar çok küçük geliyor, çok süfli geliyor ve onlarla vakit harcamak dahi insana biraz fazla geliyor, zül geliyor. Modern dünyada yurt dışında kaldığım sürelerde özellikle hissettiğim bir şey var. İnsanlar o manevi arayıştan çok korkuyorlar. Yani o onları nereye vardırır, hangi sahile vardırır, nelerden feragat etmelerini gerektirir? Bu konuda bir endişe yaşadıkları için orayı kapatıyorlar. O şalteri indiriyorlar.
Görmezden geliyorlar.
Görmezden geliyorlar ve basit ve süfli olanla yetiniyorlar. O da işte tüketimcilik. Belki Ramazan ayında tüketimciliğe de bir son vermemiz lazım. Yani kendimize o yönde de bir çeki düzen vermemiz lazım. Şimdi hep eleştiriliyor fakat bazı insanlar da kulaklarının üzerine yatıyor. Yani çok aşırı debdebeli, şaşaalı iftarlardan kaçınmak lazım. Yoksulların olmadığı sofralara mümkün olduğunca oturmamak lazım.
Zaten Peygamber Efendimiz evet. öyle buyuruyor. Yoksul eli uzanmayan sofrada.
Evet.
Hele iftarlarda.
Ya.
Normal zamanlarda da öyle ama iftarlarda çok daha önemli.
Ben birkaç sene evvel Güney Afrika'da Ramazan günü gitmiştik özellikle Güney Afrika Müslümanlarıyla beraber olalım diye, iftar yapalım, onlarla ibadet edelim diye. Camide bir çorba pişiyor kıymetli hocam. Şöyle bir tas, koca tas veriyorlar size. Önce hurma, önce hurmayla iftarınızı açıyorsunuz. Akşam namazı kılıyorsunuz, sonra çorbaya oturuyorsunuz. O çorbanın lezzetini başka yerde bulamadım. Yani o bir tas çorba hem şifalı hem o kadar doyurucu ki. Ve orada herkes aynı şeyde. Zengini, yoksulu, caminin efendim müştemilatında oturuyorsunuz, çorbanızı içiyorsunuz. Çok kıymetli. Yani o sadelik de çok kıymetli. Bugün zaten bütün dünyada gönüllü sadelik diye bir akım var. Gönüllü sadelik aslında tasavvufun, efendim bütün kadim dinlerin, geleneklerin bize vaaz ettiği fazlalığı atma, fazlalıktan kurtulma, az ile yetinme, kanaat felsefesini dünyaya yaygınlaştırmaya çalışan bir akım. Kimileri buna minimalizm diyor. Yani az ile iktifa edebilme diyorlar. Yani bunu da bir prensip olarak belki sadeleşmeyi, durulaşmayı, fazlalıklardan kurtulmayı da Ramazan'ın getirdiği bir ihsan, bir bağış olarak Ramazan ayında başlatıp sonra hayatımıza teşmil etmeyi de düşünebiliriz.
Şimdi burada bir şey var. Yine Hazreti Mevlana'nın söylediği bir şey var. Allah insanları üretimde değil de tüketimde eşit yaratmış. İster kral olsun insanlar, ister hamal olsun. Günlük kalori ihtiyacı 2500 kalori. Ya bunu biz kralız, biz patronuz diyerek 5000'e çıkarttığınız zaman zaten şeker hastalığı yakanıza yapışıyor. Bir de ömür billah yiyemiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bütün okyanus sizin olsa içeceğiniz su ne kadar? İşte bu durulmak esasında tüketimden sıyrılmak, tüketime karşı durmak önemli bir mesele. Ramazan bize bunu getiriyor. Ama bir de yine demin sizin ifade ettiğiniz bizim tasavvufta şükür diyor ki hayatı şeker gibi yaşamaktır diye tarif ediyor.
Tabii.
Hazreti Mevlana.
Tabii.
Hayatın tadına varmak istiyorsanız şükretmeyi öğrenmeniz lazım. Şükretmeyi öğrenmezseniz kesinlikle hayatta huzur bulamazsınız. Dolayısıyla
elbette.
Ramazan'ın böyle bir şeysi var. Arayışta dediniz ya, ifade ettiniz, biz içimize dönmemiz lazım. Ramazan'ın zaten kelime manası bir arayış ifadesidir. Susuzluktan çöllerde su arayan bir insanın çatlayan dudaklarıyla bir vahaya varması ve suya kavuşması ve bunun hazzı ve zevki, işte demin sizin söylediğiniz Güney Afrika'daki bir iftarda bir tas çorbanın
tabii.
ne kadar lezzetli olduğunu insan farkına varıyor. O yüzden hayatı demek ki şeker gibi yaşamak lazım.
Hazreti Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki sadece çatlamış dudaklar suyu aramaz. Su da susuzluğunu gidereceği dudakları arar diyor.
Allah, o da ayrı bir güzellik ya.
Tabii.
O da ayrı bir güzellik, evet.
Yani hakikat de bizi arar. Yeter ki biz yola revan olalım.
Evet.
Yani yola revan olan kişiye nice hakikatler belirir aslında. Ramazan da yolda olmaktır. Yolda olmanın bilincidir. Daha doğrusu hangi yolda olmanız gerektiğinin bilincidir. Yani biz sürekli dünya kazancıyla uğraşıyoruz. Dünya kazancının yanında öte dünya kazancı görmezden geliniyor. Öte dünya kazancının bu dünya kazancıyla kabili kıyas olmadığını fark eden ruhlar öbür tarafa yöneliyor. Daha soylu ruhlar. Yani bu dünyada elde ettiklerimizin hiçbir şeyi yok. Hepsi işte yani bir afet oluyor efendim, bir sıkıntı oluyor, bir hastalık oluyor, ölüm oluyor ve elinizden kaçıyor gidiyor. Eski firavunlar gibi mezarımıza, şeylerimize, mücevherlerimize gömülme şeyimiz de yok, tesellimiz de yok. Bunun bir faydası da yok zaten. Kişi öte dünya için biriktirdikleriyle gidiyor öbür aleme. Yani aldıklarından çok verdikleriyle.
Tabii pek çok ayet-i kerimede siz bugünden yarına hazırladıklarınıza iyi bakın. İyi dikkat edin diyor. Yani yarın ne biçmek istiyorsak bugün burada onu ekmemiz lazım.
Tabii.
Onun için. Tabii bir de bu tabii Ramazan'ın orucun, oruç psikolojisi, orucun insanı yükseltmesi, ulvi hedeflere yöneltmesi babında. Gerçi çok güzel noktalara temas ettiniz. Allah razı olsun. İnsan bir melekliğe doğru sanki peygamberlere doğru giden bir yolculuğa çıkmış oluyor. Ama bunu tersine çevirirseniz insanın hayat seyrini, yani hayvani duygulara, süfli duygulara yönlendirirseniz insan çukura düşer. Halbuki insanlığın tekamülü manevi yükselişe doğru bir, böyle bir grafik çizmesi lazım.
İnsanın içinde hem yani dikey bir boyut var. O dikey boyut bizi çabalarsak, gayret edersek Allah'a yaklaşabileceğimizi söylüyor bize. Zaten bütün manevi disiplinler insanın olgunlaşarak, kalp aynasını cilalayarak o olgunlaşma yolculuğunu, o olgunlaşma merdivenlerinin basamaklarını tamamlamasını ve Allah'a daha fazla yaklaşmasını istiyorlar. Neticede kamil insan diye bir hedef tayin ediliyor. Ve kamil insan aslında kendi kusurlarıyla da yüzleşen ve onları aşan, ahlak olarak hani gönül çalabın tahtı diyor ya Yunus,
evet.
Tahta çalabı oturtan insan. Yani gönlün tahtına çalabı, yüce Allah'ı oturtan insan. Bir çaba yani, bu bir gayret. Yani siz tabii konunun üstadısınız. Sizin yanınızda ben ukalalık etmek istemem ama yani kalp aynasının cilalanması, hep onun masivadan temizlenmesi, arıtılması netice itibariyle Allah'ın güzelliğinin oraya daha fazla yansıyabilmesi için. İşte Ramazan da bu bakımdan bir arınma ayı yahut modern tabirle söyleyelim bir detoks ayı.
Detoks ayı.
Evet. Yani hem dünyanın kirinden, pasından, hem yiyecekleri fazla almanın getirdiği, efendim çok fazla ıvır zıvır tüketmenin getirdiği fazlalıklardan bir detoks ayı.
Sayın hocam, şimdi sözünüzü balla keseyim de sözümüzü kaldığımız yerden sohbetimize ikinci bölümde devam edelim.
Tabii,
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Kemal Sayar hocamızın sözünü balla keserek burada birinci bölümü noktalıyoruz. Ama lütfen gönlünüz, kulağınız bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Kemal Sayar hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hocam, bu ikinci bölümde esas siz yine çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu kamil insan. Kamil insan dediğimiz zaman insanın eksiği nedir? Bu insan hangi eksiklerini gidererek kamil olur? Tabii bu konu esas tasavvuf ilminin omurgasını teşkil eder. Şimdi insan kelimesiyle ilgili diyorlar ki insan iki kökenden türemiş. Bir, unutkan olduğu için. Çok unutkan manasına nisyan kökünden insan adı verilmiş. Ama neyi unutuyor insan? Önce Allah'a verdiği sözü unutuyor. Alem-i ervahta. Yani o bize soruyor, siz, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de bela diye cevap veriyoruz. Önce bu verdiğimiz cevabı unutmuşuz. Daha sonra Allah'ı unutuyoruz. Onların emir ve yasaklarını unutuyoruz. Şimdi bir bu var. Tabii bu insanın nisyan zaafını gidermek için zikir telkin ediyor bol bol. Öbür taraftan bir de insan ünsiyet kökünden türetilmiştir diyorlar. Ünsiyet de dış dünyayla çok bağımız var bizim. Gözümüzle, kulağımızla, duygu ve düşüncelerimizle. Dışarıdan gelen her gürültü bile bizi kendine çekiyor ve bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Bu ünsiyet zaafını gidermek için de halvet ve uzlet telkin edilmiş. İçinize dönün, kendinize dönün diye. Bu anlamda ben esas bu kamil insan dediğimiz zaman insanın bu eksiklerinin giderilip esas kendi iradesine kendisi hakim olan, kendi iradesiyle kendisini yöneten bir adam anlamında anlıyorum. Yoksa başkalarının süflörlüğünde hareket eden, efendim işte nefsani isteklerinin emrinde hareket eden insan değil ama ben bundan böyle Allah'ın emrinde hareket edeceğim, onun emir ve yasaklarına göre hareket edeceğim diyen bir soylu iradenin ifadesi. Bu kamil insan meselesini biraz daha açsak ne olur?
Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor.
Ya Yunus. Hazreti Yunus, evet. Evet.
İşte ballar balını bulan insanlara kamil insan diyoruz herhalde. Başka bir eğlenceye, başka bir hazza ihtiyacı yok. Efendim gönlünü başka bir yerde daha eğlendiremez, gönlünü başka bir yerde daha mutlu kılamaz. Hani çok bilinen bir söz vardır. El işte, gönül oynaşta.
Ya.
O işte malumunuz.
El karda, gönül yarda.
Tabii. Oradaki gönül kimle oynaştadır? Hak ile oynaştadır. Evet. Oradaki yarda haktır, çalaptır. Galiba kamil insan öte dünyanın hazlarının lezzetini aldıktan sonra bu dünyanın çok küçük olduğunu fark eden insan.
Çok güzel.
Bu dünyanın lezzetlerini çok küçük ve uğraşmaya değmeyecek olduğunu düşünen bir insan. Kadim hikayelerden bir tanesidir. Bir yolcu bir mağarada işte 200 yıldır yaşayan bir adama denk geliyor. Ey güzel adam diyor, 200 senedir burada yaşıyorsun. Yani şuraya niye bir ev yapmadın? Hala mağarada yaşıyorsun. O diyor ki hayat çok kısa, yerleşmeye değmez. Yani şimdi o kadar görece ki biz insanlar işte bundan 100 sene evvel 50-60 sene yaşarlarsa kendilerini şanslı sayıyorlardı. Şimdi ömür uzadı. Ömrün uzamasıyla beraber Alzheimer veya kanser gibi hastalıklar çoğaldı. Tıbbi ünitelere bağlı olarak yaşam çoğaldı. Yani insanların evlerinde sevdikleriyle vedalaşarak ölme hadisesi neredeyse kayıplara karıştı. Hastane köşelerinde soğuk bir şekilde ölümler oluyor. Yani hayat hep böyle değişimlerle, dönüşümlerle gidiyor. Ama soylu ruhlar, bence kamil insanlar, dünyayı yerleşmeye değer bir yer olarak görmeyen insanlar. Yani burayı evet imar edelim, kıyamet suru üflense dahi elimizdeki fidanı gidip dikelim, güzel kılalım şehrimizi de, kalplerimizi de, ama özlediğimiz yurt orasıdır, öbür taraftır, öte alemdir diyen insanlar. Kamil insanlar nefis muhasebesini bence iyi yapabilen insanlar. Bu günümüzde en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü narsisizm yaygın bir hastalık olarak bütün toplumları tutmaya başladı. Özellikle de sosyal medyada kendimizi görme ve gösterme merakıyla kendine sevdalanma hastalığı çok yaygınlaşmaya başladı. Herkes kendi hikayesinin büyük kahramanı ve başka insanları da figüranlar olarak algılamaya başladı.
Allah'ım, evet.
İşte nefsimizi terbiye etmek, kendimizi unutmak büyük erdemler haline geldi. Tevazu için çok güzel bir tabir vardır kıymetli hocam. Seni duymak için beni unutmak. Ben beni unutmadan seni duyamam ki.
Çok güzel ama.
Yani benim içimde kendimle ilgili binlerce gürültü kaynarken, kendimle ilgili binlerce plan dolaşırken senin anlattığını ne kadar yeterince duyabilirim? Kamil insan benini unutan ve başka insanları duyabilen kişidir aynı zamanda. Kendi kusurlarıyla yüzleşebilen bir insandır ve o kusurların üzerine basarak, onları aşarak daha ileriye doğru hamle edebilen bir insandır. Yani dervişlerin o çile doldurmaları mesela kemalat yolunda çok bana simgesel gelir, çok anlamlı gelir. Yunus'un hikayesindeki işte doğru odun, eğri odun hikayesi bana anlamlı gelir. Bir yerde şöyle işitmiştim, siz ne dersiniz bilmiyorum. İşte hep doğru odun getiriyor ya, hiç yanlış odun. Aslında orada bir telmih olduğu, yani efendiye intisap için doğru insanları getirdiği.
Hem doğru insanları getir, evet, hem de eğrilik bu tekkeden içeriye girmez. Kendini de doğrult getir, gir içeri demektir.
Evet. Evet.
Yani esasında işte Kemal de budur. Hatta ben zaman zaman öyle anlıyorum. Yani kamil insan yanına vardıkça sizin gözünüzde büyüyor ve sizi büyülüyorsa, etkiliyorsa o adam kamil adam. Tabii. Onun yanından uzaklaşmayın. Ama bazı adamlar var, geriden çok yüce gözüküyor ama yanında yaklaşınca cüce olduğunu anlıyorsunuz. Adam sözünün eri değil. Bu tip adamlara da yakın olmayın. Şimdi burada demin gene çok güzel bir şey söylediniz. Orada insanın kendi zaaflarıyla yüzleşmesi meselesi. Ya insanın en büyük zaafı narsizm dediğiniz şey var ya. Üç zaafı var. Şeytanın en fazla kullandığı üç silah. Şöhret silahı, şehvet silahı, servet silahı. Bu üç silahı kullanarak insanı Allah'a isyan ettirirmiş. Esas işte bunlarla insanın yüzleşmesi var ya, Ramazan şimdi bu üç zaafa karşıda. İsterseniz insan kendi hayatını, kendisinin başrol oyuncusu, herkesi de figüran olarak görmek, anlayışını kırmanın en güzel yollarından birisi işte şu Ramazan mevsiminde.
Tabii.
Bu anlamda neler söyleyebiliriz hocam?
Şimdi kıymetli hocam, şöhret, servet ve şehvet. Üçünde de insan kendini aciz bir varlık olduğunu unutuyor. Üçü de insana kudret yanılsaması veriyor. Aslında kudretli olmadığı halde neredeyse Allah'a kafa tutacak bir kudrete sahip olduğu yanılsamasına, zannına kapılabiliyor. İşte bu zan insanı hemhal olabilme kabiliyetinden, empati kabiliyetinden uzaklaştırıyor. Çünkü güçle empati arasında ters bir ilişki var. İnsan kendi kişisel gücünü abarttıkça daha zor durumda olan insanlara daha az empati yapıyor. Yani empati çalışmaları bize insanların dünyevi kudretinin arttıkça empati kabiliyetinde azalabildiğini gösteriyor. Yani yahut o kudreti sınırlamadıkça diyelim, o kudrete eleştirel gözle bakamadıkça, yani etrafında efendim senden büyük Allah var diyen insanlar olmadıkça yahut duvarının yazılarında la galibe illallah yazıları olmadıkça. İncil'de bir söz vardır. Kırandan önce mağrurluk gelir der. Kırandan önce mağrurluk gelir. Yani bir insan ayağı kaymadan önce zaten gurur sarhoşudur.
Evet.
O gurur sarhoşluğu ona hata yaptırır ve ayağını kaydırır. Nitekim psikolojideki araştırmalar da hataların çoğunun aşırı özgüvenden kaynaklandığını bize gösteriyor. Yani bir cerrah mesela bir ameliyat yapacaktır. Aslında bilmediği şeyler vardır ama kendine o kadar güvenmektedir ki ya ben yaparım der. O ufacık bir hatayı yapar ve hastayı kaybeder. O yüzden insanın daima bir nefis sorgulaması halinde olması lazım. Kendi nefsinden asla emin olmaması lazım. Ve her an hata yapabilecekmiş gibi bir serçe ürkekliğiyle hayatı olmak, yaşaması lazım. Uyanık olması lazım. Yani oldum demek öldüm demektir der eskiler. Kendi nefsinden emin olan kişi aslında daha yolun başındadır yani. Bir sözü var hafızın, der ki her kim ki yeni çıkan bıyığına sakalına sevdalanmışsa ölünceye kadar bu daireden içeri adım atamaz.
Ya.
Yani bazen bıyığımıza sakalımıza değil servetimize efendim makam mansıbımıza, iktidarımıza, etrafımızdaki insanların bize perestişle bakan gözlerine sevdalanırız. Ve o sevda yüzünden kendimiz olmaktan vazgeçeriz. Kendimizi aramaktan vazgeçeriz. Sadece o imajı, o imgeyi insanların gözündeki sürdürmek için yaşamaya başlarız. İşte bu da yalancı bir hayat olmuş oluyor. İşte kamil insandan girdik söze. Kamil insan yalancı bütün libasları üzerinden atabilen insan bence. Yani başkasının perestiş ettiği, başkasının alkışladığı, halkın efendim övgüsüne, halkın alkışına mazhar olan şeylerden soyunabilen insan. Yalnızca hakla meşgul olup, yalnızca hakkın beğenisine talip olan insan. Çok zor bir şey. Yani bir büyük bir ideal, büyük bir hedef. Ama hayatımızın belli dönemlerinde yaklaşabiliriz. Ara ara bazı anlarda yaklaşabiliriz. Yahut belki bizi kemalat yolundan uzaklaştıran şeyleri fark edip kendimize biçimlik atabiliriz yani.
Şimdi zaten yine Hazreti Mevlana'dan hep söz açıyoruz da. O diyor ki, efendi kimdir, köle kimdir diye soruyor. Nefsinin ve isteklerinin emiri olan adam efendi, esir olan adamsa köledir.
Tabii.
Şimdi köleliği de, efendiliği de hiç dışarıda aramamak lazım. Bunların hepsi kendi içimizde.
Tabii.
Hatta bazı veliler diyorlar ki Allah'la kul arasına giren perdeler ve engeller ne sema, ne yer, ne gök ne de bunların arasındaki olan şeyler. Esas perdeler kendi içimizdeki perdelerdir.
Tabii.
O perdeler gözümüzün önüne gerilir, bize gerçekleri göstermez olur.
Tabii.
Şimdi dolayısıyla esas kamil insandaki özelliklerin en önemlilerinden birisi de gerçekten nefsine emir olmuş insan olmak. İsteklerine emir olan insan olmak. Bu da nefsi öldürmek değil. Öldürürseniz zaten insan ölür. İnsan insanlık vasfını kaybeder ama nefsini kendi inancının, bilgisinin, aklının, imanının kontrolünde tutan adam. Dolayısıyla esas bu köklü bir iradeyi, yani tam bir sağlam bir kişilik oluşmasını sağlıyor. Bu sağlam kişiliğin oluşmasında ben orucun çok önemli bir ibadet olduğunu düşünüyorum. Niye? Ele, dile ve bele sağlam yaklaşmak, onları sağlam tutmanın bize öğretildiği müthiş bir ibadet.
Tabii.
Bunlar ve daha neler söyleyebiliriz hocam?
Bütün mesele zaten insanın iradesini kontrol edebilmesinde. Yani insan hayır diyebildiği zaman o irade kuvvetleniyor. La dediğimiz zaman, masivaya la dediğimiz zaman, hayır dediğimiz zaman o irade berkitilmiş oluyor. Ramazan'da biz yiyebilecekken hayır diyoruz. İçebilecekken hayır diyoruz.
Varken yok diyoruz.
Varken yok ya. Diyoruz. Ve böylece iradeyi kuvvetlendiriyoruz. Yani insan iradesiyle ve seçimleriyle vardır. İnsan bir zaman, yani bir tanıma göre seçebilen bir varlıktır. Yani iyi ile kötü arasında bir seçim yapabilir. İradesini, dizginlerini eline alabilir. Şimdi modern dünyada yine temel bir problem var. İnsan kendini çok aciz ve iradesiz hissediyor. Adeta kitle iletişim araçları tarafından güdülüyor ve onun yerine birileri karar veriyor. İşte Ramazan inanmış bir insanın ne kadar irade sahibi olabildiğini de göstermesi bakımından çok önemli. Ramazan ayında pek çok bizim ülkemizde alkol kullanıcısı alkolü kendi istekleriyle bırakırlar. Hürmeten bırakırlar.
Evet.
Bu çok değerli bir şeydir mesela.
Tabii.
Ve biz onlarla konuşurken deriz ki Ramazan ayında bıraktım. Evet bıraktım. Hadi bakalım şimdi yeniden bırakabilirsin. Bak o iradeyi o zaman gösterdiysen şimdi yeniden gösterebilirsin. Bunların insanın hayatın bir döneminde irade gösterebilmiş olmasının sonrasında da bize çok faydası var. Yani ben o zaman yaptım şimdi de yapabilirim hissini verebildiği için. Hayatımın dizginlerini yeniden elime alabilirim hissini verdiği için çok kıymetli. İşte bu modern dünyanın iradeyi aşındıran ve insanı bir kukla haline getiren, işte kitle iletişim araçlarının elinde anlamsız, rahatlıkla güdülebilen bir sürü insanı haline getiren toptancı yaklaşımına karşı iradeye sahip çıkan, hayır diyebilen efendim ve beşeri iradeleri reddederek ilahi iradeye boyun eğen, özgürlüğü ona teslimiyette bulan bir irade kuvvetlendirme dönemi olarak da Ramazan'ı idrak edebiliriz.
Hocam Allah razı olsun. Böyle
eyvallah
gerçekten
efendim.
Çok özel ve güzel bir sohbeti, sevinci burada izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle paylaştık. O yüzden sözümüzü burada noktalamak zorundayız. Süre, bize verilen süre doldu. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.